Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine kavramlar sohbetimize devam ediyoruz. Bu sohbet 129. sohbetimiz olacak inşallah. Alfabetik olarak gidiyoruz biliyorsunuz. Şimdi sıra Ramazan sözcüğünde ve Ramazan ayı, onları konuşacağız şimdi. Biliyorsunuz Ramazan sözcüğü Kur'an'ımızla, sıyamla ilgili, sıyamın yapılacağı yani işteş olarak yeme, içme, cinsel ilişki vesaireyi terk edeceğimiz, hep Kur'an'a yöneleceğimiz ayın adı olarak geçer Bakara suresinde. Onun için bu sözcüğü de, bunun üzerinde de bazı sonradan yetme gençlerin ileri geri fikir yürütmelerinden dolayı bunun da öz anlamını tespit edeceğiz. Bunu değişik vesilelerle biliyorsunuz çok değindik ama bu defa kavramlar serisinde de olsun istiyoruz. Onu daha önce anlatmıştım demeyle yetinmiyoruz. Onu da burada belirteyim. Şimdi Ramazan sözcüğü orijinali 3 tane harften gelir bu. R harfi, Mim harfi, Bat harfi. Evet, muteber lügatlarla bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Bu sözcükle ilgili şu ifadeler kullanılır. Birincisi şiddetli sıcak. Şimdi bu şiddetli sıcak özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle yeryüzünün ısınması ve üzerinde yalınayak falan yürüdüğünüz zaman hani Türkiye'de de deniz kenarlarındaki kumlar ısınır da böyle yalınayak yürüyemeyiz ya, işte o durumu ifade ediyor. Evet. Bir diğer araştırmaya göre de bu sözcük, bu da iyi bir, yani şöyle söyleyeyim, dil bilgisi, sözcük araştırmacısı İbn Sikit diye bir adamın araştırmasında, kadim lügatlarda yer alır. Okun ucunu incelsin diye iki taş arasında dövmek anlamındaki ramız sözcüğünden geliyor. Bir ifadede, yani bu sözcükle ilgili de bu anlam var. Şimdi daha önce çok açıkladık, dünya dillerindeki sözcükler, insan, çevresi ve doğa üçlüsünden yaratılır. Yani buradaki olaylara göre herkes olaya, oradaki hani gözüken vakaya bir sözcük yakıştırır. İşte böyle sıcak günlerde de ilk konuluşu diyelim ki Temmuz, Ağustos gibi sıcak bir şeyde bu zamana ne ad verelim falan gibi şey yaparken işte dağdaki bedevi, çöldeki bedevi buna Ramazan demiş. Çok sıcağı, yeryüzündeki sıcağı bu şekilde ifade etmiş. Evet. Bu sözcükler yaratılışı böyle. Ama şimdi bu ilk konduğu zaman sıcak bir aydaymış. Sonradan biliyorsunuz Ramazan ayı hani gök ayına göre ayarlı olduğundan dolayı Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi soğuklara da gelmesine rağmen bu sıcak anlamlı konulmuş sözcük değiştirilmez. Yani dünyada ilk defa bir sözcük doğru yanlış nasıl konduysa o ileriki zamanlarda da öyle kullanılır gidilir. Şimdi bu tarihte çok ifade ettim bununla ilgili tartışmalar yapılmaz diye. Mesela şimdi Amerika'nın yanındaki bir Hint adaları, Batı Hint adaları diye bir yer var, bölge var coğrafi olarak. Mesela burayı Kristof Kolomb Hindistan'a uğradı zannıyla işte orayı Batı Hindistan adaları diye isimlendirmiş. O isim o günden bugüne yok burası Hindistan değildi, burası Amerika'ydı falan filan gibicesine bunu değiştirelim falan denmez. Yine tıpta da biliyorsunuz tek şerit anlamındaki tenya, solyum sözcüğü de ayrıca o tenyanın da tek varlık değil, öyle söyleyeyim. Birçok belki yüzlerce, binlerce varlığın ucuca eklenmesiyle oluştuğu tespit edilse de modern bilimde bu da yine kesinlikle değiştirilmez. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden ilçe yapıldığı zaman bizim deli dediğimiz insanlara onlar zamanında bunun içine cin girmiş derlerdi. Mecnun, cinlenmiş, içine cin girmiş derlerdi. Sonradan o sözcük yanlış olmasına rağmen kesinlikle değiştirilmez. Hala mecnun, mecnun, mecnun falan filan diye kullanılır. Yine hani bizim doğu batı dediğimiz şeyler, mesela güneşin ufkun üzerine çıkmasına güneş doğdu deriz. Ufuktan çıkmış gibi, doğmuş gibi. Batışına da hani öyle şey yapıyoruz, güneş battı deriz. Halbuki güneş ne doğuyor ne batıyor. Ama bu sözcükler kesinlikle değiştirilmiyor. Evet, şimdi şunu da söyleyeyim burada. Kur'an'ımız bu sözcükleri kullanırken Arapların kullandığı, anladığı tarzda kullanır. Yoksa Kur'an'ımız da kesin olarak insanlara tarihten, coğrafyadan veyahut da fizik, kimyadan falan teknik bilgi verilmez. Kur'an'ımız öğüt kitabıdır. Bize öğüt alacağımız noktalarla ilgili bilgiler verilir. Şimdi şöyle, bazıları da işin öyle daha şeyine gitmişler. Hani bu sözcükler şey yaptığın zaman uzun şey yapmamışlar da ya işte Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isim demişler. Bazıları da işte demiş ki şöyle senenin yani Ramazan ayında nasıl ki ayaklar yanarsa Ramazan ayı geldiği zamanda da İşte insanların günahı yandığından dolayı, yok olduğundan dolayı bu isim verilmiş gibi şeyler söyleseler de bunların hiçbirisi doğru değil. Niye? Çünkü yani o aya Ramazan adının verilmesi Kur'an'ın inmesinden belki yüzlerce, binlerce sene evvele ait bir olaydı. Ama bu hani deminki İbn Sikit'in tespitlerine göre de Cahiliye Araplarının Şevval ayında haram aylarının girişinden önce savaşmak amacıyla Ramazan ayında silahlarını incelterek savaş hazırlığı yapmalarından dolayı bu ismi verdiklerini söyler ki bu kadim lügatlarda da böylece yer alır. Öyleyse bizim tespitlerimize göre de yani buradan gelmiş olması daha tercihe şayan bir görüştür. Onu da belirtelim. Şimdi şöyle bir diğer nokta daha böyle ifade edeyim. Bazı hani sonradan yetmeler Ramazan ayını hani böyle şeye göre değil de gök ayına göre değil de güneşe göre herhangi senenin bir ayını sabitlesek olmaz mı diye bir şey var. Bunun iki nedeni var olmazlığına dair diye. Birincisi Kur'an'a baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. Cenab-ı Hak ibadetleri hem Yunus suresinin 5. ayeti hem de Bakara suresinin 189. ayetinde bak iki tane yerde ibadetleri kamer ayına göre yani gök takvimine göre bildirdi bize. Şöyle, o güneşi bir aydınlık, ayı bir ışık yapan ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye aya menziller ayarlayandır. Allah bunu ancak gerçek ile yaratmıştır. O bilecek olan bir kavim için ayetleri detaylandırır. Bu Yunus 5'ti. Bir de Bakara 189'da sana hilallardan yani yeni aylardan soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için zaman ölçüleridir. Evlerinize arka taraflarından girmeniz bir değildir. Ama bir takvalı davranmaktır. Öyleyse evlerinize kapılarından girin ve başarıya erenlerden yani kurtulanlardan olmanız için Allah'a takvalı davranın. Buranın ilk başında yani onlar insanlar ve hac için zaman ölçüleridir buyurmuştur. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim bize. Şimdi dikkat edecek olursak Kur'an'ımızda Bakara 185'te de hac ve oruç görevlerinin kameri aya göre hani femen şehide minhum şehre feryasumhu diye ayı göstermiştir. Ramazan ayını göstermiştir. Bu böyle. Bir de şöyle bir şey var. Onu da burada açıkça belirteyim. Şimdi dünya üzerinde böyle Ramazan ayını herhangi bir şeye göre sabitlemek mümkün değil. Niye diyecek olursanız, mesela biz Kuzey Yarımküre'de yaşıyoruz. Biz bunu Ramazan ayını şeyde söyle, mesela Mart, Nisan gibi serin, ılık, kısa günlere falan ayarlayacak olursak ama Güney Yarımküre farklı. Bizim sıcak yani mevsimi yaşadığımız zaman onlar soğuk mevsimi yaşamaktadırlar. Onun için burada da bir tutarsızlık söz konusu. Burada da herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Bir şey daha var bu konuyla ilgili. Yani çok yani öküz altında buzağı aramak dediğimiz şey var ya, o tarz yapılan bir işlem var. O da derler ki mesela kutuplardaki kişiler nasıl oruç tutacak Ramazan ayını veyahut da nasıl ayarlayacak, günü nasıl ayarlayacak, orucu nasıl tutacak falan gibi şeyler söylerler. Şimdi bunu da şöyle söyleyeyim. Yani kutuplarda dediğim gibi 6 ay gündüz, 6 ay gece falan filan gibi şeyler olduğu zaman orada hayat durmuyor ki. Onların da hayatı devam ediyor ve devam etmekte. Ya o zaman ne olacak? Onlar mesela günlük mesailerini nasıl ayarlıyorlar? Kaçta yatıyorlar? Kaçta kalkıyorlar? Kaçta işe gidiyorlar? Kaçta işi bırakıyorlar? Aynen böyle bir günü yani varsayım olarak tespit edebilirler. Bir başka şey de yani bu vatandaşlar ne zaman yerler, ne zaman içerler, değil mi? Yemeklerini, üçünü nasıl ayarlıyorlar, hangi saatlere göre, ona göre yaparlar. Daha olmadı, onu daha böyle net bir şey yapacak olurlarsa, orada ne var? Bu işi kutuplara göre ayarlarlar. Kutuplardaki gece gündüz mesela, onu gün olarak ele alırlar. Mesela 12'ye 12, 12 saat gündüz, 12 saat gece falan gibi bir şey yapabilirler. İzninizle bir saniye. Evet, yeter ki samimiyetle işi yapacak olsunlar, becerecek olsunlar. Onların hepsinin çaresi var yani aklında mümkün. Şimdi geçtik bir başka sözcüğe. Bu sözcükte yine Müslümanlar arasında çok tartışılan bir sözcük, rejim sözcüğü. Şimdi rejim biliyorsunuz, özellikle, genellikle de şöyle söyleyeyim, zina suçuyla ilgili şeylerde zina etmiş evli kişilerin taşlanarak öldürülmesi anlamında kullanılır. Bunlar rivayetlerden kaynaklanır. İslam dininde tabi yani zina suçuyla ilgili öldürmek söz konusu değil. Onu hani daha sonradan o duymuş, bu duymuş, işte falana göre işte yok. Birisi demiş ki işte eğer ki insanlar Kur'an'a ilave yapıyor demeselerdi, ben Kur'an'a böyle yazardım, böyle bir ayet koydum falan filan diye de söylemişler. Şimdi şöyle söyleyeyim ben burada, rejim sözcüğünün orijinal anlamı öldürmek demektir. Şimdi genellikle eski insanlar şimdiki gibi modern silahlarla birbirini öldürmüyorlardı. Özellikle taşla öldürdüklerinden, taş vurarak öldürdüklerinden onun için burada taşla öldürmek sözcüğü oradan gelmiştir. Yani öldürmek olmasına rağmen sözcük genellikle uygulamada taşla öldürmek anlamıyla yerleşmiştir. Ama orijinal anlamı öldürmek demek. Onu da burada belirtmiş olayım. İşte terim olarak da arz ettiğim gibi yani işte zina etmiş evlileri taşla öldürmek. İslam dininde, dinimizde böyle bir şey yok. Ama biliyorsunuz bu Kitab-ı Mukaddes'te var olan bir şey. Bir de yani böyle taşla öldürme orada var da bir de Kur'an'a baktığımız zaman bu rejim sözcüğünün türevlerinden birçoğunun müşrik toplumların kendi içerisindeki aydın insanları, aydınlatıcı insanları onları öldüreceklerini, rejim edeceklerini söyledikleri Kur'an'da da yer alır. Taşlayarak öldüreceğiz diye çeviriyoruz biz de o sözü. Ama Kur'an'da, Müslümanlarda herhangi bir suça ait böyle bir şey söz konusu değil. Onu da yani burada ifade etmiş olayım. Şimdi bir başka sözcüğe geçiyorum. Yine R harfinden refes. Refes sözcüğünü hani Bakara suresinin 187. ayetinde hani görüyoruz. Onu şöyle söyleyeyim. Hani Ramazan ayında savun sözcüğünü yemeden, içmeden, hani konuşmadan, yemeden, içmeden, konuşmadan, cinsel ilişki yapmadan geçirmemiz gerekiyordu. Ama Cenab-ı Hak Ramazan ayındaki gecelerde refesin söz konusu olabileceğini, yani bu cimanın, öyle söyleyeyim, hem cima yani eşlerin sevişmeleri hem de sevişme anındaki kullanabilecekleri sözcükler olarak ifade ediyoruz. Onlar da Ramazan ayının gecelerinde herhangi bir sakınca yok. Sizin oruçlaşacağınız gecelerde refes yapmanızda sakınca yok diye ifade etmişti. Şimdi burada geçer bu sözcük refes. Sözün aslı kötü söz, sözün aşırısı cinsel ilişkide kadınlara söylenen söz demek. Ama geçtiği yerlerde bunlar olduğuna göre bunların yani mütemmimi olan cinsel ilişkide de yani onu da içerir bu sözcük. Şimdi burada şöyle söyleyeyim, bir inceliği söyleyeyim. Ayette Ramazan içerisindeki Ramazan'ı konu edilen Bakara 187'de ki ayette size kadınlarınız ifadesi kullanılır. Refesin aile bünyesinde için helal, aile dışındakilere de haram olduğu. Allah Ramazan ayında yani bir başkasına da öyle cinsel içerikli hani sövme, sayma, cinsel içeri söz söyleyebilirsin demek değil. O aile bünyesine ait bir şey. Evin içerisine ait bir söz. Kadınlarınız dediği zaman dışarı burada yasaklanmış oluyor. Bunu da böyle acizane size burada onu da bildirtmiş olayım. Ama bu sözcük bir de şöyle söyleyeyim. Bakara suresinin 197. ayetinde de Haç dönemine ait kullanılır. Refes sözcüğü. Unutmayın Sözü yani söz yani refleks sözcüğünün tam orijinal anlamı kötü söz, sözün aşırısı, cinsel ilişkide kadınlara söylenen söz. Burada sövme, sayma, yani gönül kırma, hatır kırma gibi şeyler de bu sözlerin içerisine girer. Onu da burada belirteyim. Şimdi Haç suresinde de hac yapan insanların orada yani ne diyordu kaçı? İlahiyat eğitimi almak için toplanmış bu görevi sürdüren kişilerin hac yaparken onlara da refeste şöyle söyleyeyim bu ayette فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ifadesi yer alır. Yani hac yapan kişiler refes yapamaz. Yani birbirine kötü söz söyleyemez. Aşırı yani sövmeli, saymalı öyle şey diyelim. Cinsel ilişkili vesaire şeyler onları yapamaz. Şimdi haçta hani ihram dediğimiz bir şey vardır. İhram normal olarak helal olabilen, yasak olmayan şeylerin bile insanın kendisine haramlaştırması demek. Sözlük anlamı bu da biz ne yaparız? Şimdi mesela genelde ihram dediğiniz zaman hac süresince hani üzerine giydikleri peştemal var ya dikişsiz elbise yani bir altta bir üstte yani o ihram diye ona denir. İhram sözlük gördüğünüz gibi yani iki havluya ihram denir. Esasında ihram normal şartlarda helal olduğu halde hac süresince insanın kendisine haramlaştırdığı davranışlar demek. O da ne? Kötü söz söylemeyeceksin. Yani aşırı söz söylemeyeceksin, sövmeyeceksin, saymayacaksın, cinsel ilişki kurmayacaksın vesaire. Onları ifade eder ihram sözcüğü de. Burada tekrar edeyim bu sözcük bir de Kur'an'ımızın Bakara suresinin 197. ayetinde hac eğitiminde olanlar içinde hani kullanılmıştır. Evet, bir sözcüğe daha başka bir sözcüğe daha geçiyoruz Allah'ın izniyle. Bu da riba sözcüğü. Riba sözcüğü yani şimdi halk arasında da hep tartışılan şey yapılan öyle bir şey var da biliyorsunuz. Hani şu faizdir, bu faizdir falan filan. Türkçe'ye bu faiz sözüyle geçti. Yani faiz sözüyle geçtiğinden dolayı bazıları bu sözcükte de iki şey var. Türkçe'de faiz sözcüğü kaynağı belli olmayan bir ifade. Unutmayın bir fevzden gelir faiz, kurtuluştan gelir. Bundan değil. Bir de feyizden gelir. Bu Türkçedeki faiz dediğimiz sözcük ribanın karşıtı olan feyzeden gelir. Yani F harfi, Y harfi, dat o akımdan gelir. Avanta akım anlamında gelir. Yani onu belirteyim. Faiz yani kurtuluş anlamında kullanılmaz. Onu belirteyim. Şimdi sözcüğün orijinal anlamını vereceğim. Bu riba sözcüğü Kur'an'da riba geçer biliyorsunuz faiz diye bir şey geçmez. Bu artma, çoğalma, şişme demek. Orijinal anlamı bu. Şimdi Türkçe'de buna faiz deniyor ama dediğim gibi bu şey değil yani faiz sözcüğü. Türkçe'ye geçişinde dediğim gibi hangi yerden geldiği belli olmayan bir sözcükle ifade ediliyor. Şimdi bunu Araplara götürecek olursak onlar nesi ribası yani vade faizi bir de fazlalık ribası olarak iki şık uygularlardı. Birisinde hani şey yaparlardı o zamanki şeyde pek para pul da geçmezdi de yani böyle arpa verir, buğday verir, saman verir, patates verir, dediğim gibi soğan verir. Efendim ben sana diyelim ki 10 kilo patates şimdi veririm ama senden 11 kilo alırım. Veyahut da sana 10 ölçek buğday veririm ama teslim aldığım zaman 12'sini alırım. Veyahut da her ay şu kadar şu kadar alırım falan gibi. Şimdiki faiz sistemine göre böyle bir fazlalık beklentisi ve alım şeyi vardı. Bir de hani fazlalık ribası dediğimiz şey aynı cinsten olmasına rağmen peşinde olsa ben sana bunu veririm ama senden 10 tane veririm ama 11 tane alırım falan tarzında bir şey. Şimdi biz bunları Arapların uygulamasıyla değil, sözün öz anlamıyla hayata geçirecek olursak, riba dediğim gibi şişme demek. Şişme. Bir bardak şey koydunuz, diyelim ki su. O durduğu yerde herhangi bir işlem, emek sarf edilmeden, riske girmeden falan filan iki bardak oluyor. Şişme. Yani bunu bardağa örnek verdim de, mesela sizin paranız var, altınınız var. Bir yere emanet bırakıyorsunuz, geri alacaksınız ama emanette. Aldığınız zaman aynıyla değil de biraz fazlasıyla alacaksınız. O orada şişecek. He. Böyle deyince biz bunu şöyle diyeceğiz. Kur'an'da emeksiz kazanç yasaklanmıştır. Onun işi alışverişlerde olsun, mesaide olsun, her şey emeğin karşılığı olmalıdır. Emeksiz, risksiz kazanılan her şey ribadır. Bakın, emeksiz, risksiz kazanılan her şey ribadır. Ticarette biliyorsunuz şöyle, 10 liralık malı alırsınız, 11'i satarsınız. Niye? Aldığınız, sattığınız hem emek var, hem de onun piyasa şartlarında ucuza gideceğini, zarar bile edeceğinizi bile hani düşüneceğiniz şeyler var, riskler var. Öyle diyeyim yani. Onun için ticareti Allah helal, ribayı da haram kılmıştır. O Bakara suresinde ilgili ayetlerde mevcuttur. Biz şöyle diyelim kısacası, risksiz, emeksiz kazancın hepsi, her türlüsü nereden gelirse gelsin yasaklanmıştır, ribadır. Geçiyoruz bir başka sözcüğe. Şimdi değerli dostlar, ribayla ilgili, yani kısa sözcüğünü açıklıyorum ben burada, ribayı açıklamıyorum. Ribayla ilgili şimdi makalelerimizde, sitelerimizde insanları köleleştiren, devletleri sömürgeleştiren illet riba diye uzun uzun bir açıklamamız var. Onu oradan tahlil araştırmanız, tahlil etmenizi sizlere öneriyorum. Onu da şey yapayım. Ondan kurtulmanın yolu, ondan kurtulmanın çarelerinin hepsini orada bir bir anlattım. Burada sözcüğün öz anlamını size anlatarak geçiyorum. Şimdi diğer bir sözcük, oraya geldim. Riç sözcüğü. Riç sözcüğü de yine Kur'an'da önemli bir sözcük. Kur'an'ı da doğru anlamamız için önemli bir sözcük. Şimdi riç sözcüğünü şöyle söyleyeyim. Mesela En'am suresinin 145. ayetinde görüyoruz ilkten. Mesela orada Peygamberimize emredilen bir durum var. Bana emredilenler, bana vahyolunlar içerisinde haram olarak şunları gördüm. Bundan başkası yok diye ifade edilirken orada velahmel hınzir der. Domuzun eti der. Domuzun eti de yani yenmesi yasaklananlardan, buna gerekçe olarak da hemen Allah fe innehu rissün der. O ricistir der. Ha. İlk burada görüyoruz. Bakın iyi dikkat edin şimdi. Bu arada da sözcüğün öz anlamını vereyim size. Şimdi sözcüğün vaz anlamı ilk şeyi rahatsız eden şiddetli gök gürültüsü, deve sesi olup sonraları insana rahatsızlık, acı, ızdırap veren ve bunlara sebep olan her şeye rislendi. Önceden bak sözcük, yani insanı rahatsız eden, hani yıldırım düşerken falan bir acayip şimşekten gök gürültüsü ses gelir ya, oradan gelmiş. Bir de hani böyle develerin de böyle hani ses vermesi, develerin seslenmesi var ya, o da rahatsız edici ölçüde olduğundan oradan gelmiş. Dedim ya, sözcükler hep insan doğa ilişkisinden icat edildi diye. Şimdi bu sözcük, öyle söyleyeyim. Demek ki insana zarar veren, acı veren, insanı rahatsızlık eden şeyler demek. Biz. Şimdi En'am 145'te de domuzun etiyle şey yaparken ona da pe innehu rissün der. Çünkü domuzun eti rahatsız edicidir. rahatsızlık vericidir diye ifade kullanılır. Şimdi rahatsızlık edicilik noktası tabii onu sağlıkçılar daha en iyi şekilde nedir, ne zaman böyle şey verir, neresi vermez, ne zaman vermez, nasıl verir, bunları da bilim adamlarının tetkiki gereken bir boyut. Şimdi diğer bir nokta, şimdi yine Kur'an'ımızda bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sözcüğün yine böyle risk sözcüğünün bir de Yunus suresinin 100. ayetinde geçtiğini görüyoruz. Orada da yine Rabbimiz bizlere uyarı olarak Allah risi evet aklını kullanmayanların üstüne bırakır. Yani burada ne diyeceğiz? Allah her türlü rahatsız ediciliği, pisliği, acıyı, ızdırabı, sıkıntıyı öyle söyleyeyim kimlere? Aklını kullanmayanlara bırakır. Yani dünyada aklını kullanmayan kişilerin hepsi sıkıntıdan kurtulmazlar. Devamlı acı, ızdırap, sıkıntı içerisinde yaşarlar. Yahut da diğer şeye böyle daha özleyecek olursak hepsi yani pislik içinde yaşarlar davranışlarıyla diye de özetleyebiliriz. Yani burada tekrar edeyim, risk dediğimiz zaman hepsi yani şeyinden, küfüründen, lanetinden, öyle de onları da sayabiliriz. Azaba, rahatsızlığa neden olan davranışlar onlardan hiç eksik olmaz demek. Evet, Cenab-ı Hak özellikle Kur'an'da bunu, yani Allah risi rahatsız eden her şeyi aklını kullanmayanlara bırakır diye bizlere de öğüt veriyor. Tabii daha başka ayetlerde de akılla ilgili aklınızı kullanmayacak mısınız, düşünmeyecek misiniz, hala mı falan filan böyle çok ayet-i kerime var. Bunları biliyorsunuz. Evet, bugün de sohbetimiz bu kadar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.